Ayrım 9. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 57. Nitekim kapıdan girer girmez teyzene gittin değil mi sorusuyla karşılaşıyorum. Buz gibi bir evet cevabını duyunca Muhsine Hanım oturduğu koltukta fenalaşıyor. Geçirdiği baygınlık bile o anda bana gösteri gibi geldiğinden hiçbir yardımda bulunamıyor, öylece seyrediyorum. Emektar Fatma Hanım koşup kolonya getiriyor, şakaklarını bileklerine ovuyor. Kısa bir süre sonra kendine gelen annem, "Bak Gül," diyor. "Bilirsin, karar verince gözüm kimseyi görmez. En yakınımı bile defterden silerim gider. Beni silecek diye düşünürken onun için sana son bir şey söyleyeceğim." İşte o anda nasıl olduğunu hiç anlayamadan yıllardır içimde düğümlenen sır dudaklarımdan dökülüveriyor. "Evet, nihayet bana gerçek babamın kim olduğunu söyleyeceksin." Belli ki hiç beklemediği şok edici kelimeleri duyunca annem gerçekten fenalaşıyor. Bu kez felç olacak veya kalp krizi geçirecek diye korkuyorum. Biraz toparlanınca ilk sorusu, "Ne zamandan beri biliyorsun?" oluyor. "Yıllardır," diyorum. Sırrına saygı duyarak anlatmanı bekledim hep ve o anlatmaya başlıyor. İlk evliliğini 17 yaşındayken yengesinin kardeşi Turan Dağ ile yaparak Biga'ya yerleşmiş. Sevişerek evlenen çiftin mutluluğu yaklaşık bir yıl sonra ben doğunca tam olmuş. Çünkü birçok erkeğin aksine öğretmen olan babam hep bir kız evlat istiyormuş. Ne var ki bu mutluluk sadece 6 hafta sürmüş. O sıralarda komşuda çıkan bir yangını söndürmek için eve giren babamın ancak cesedi taşınabilmiş dışarı. Bu beklenmedik acı ölüm başka sorunlara yol açmış. Ortada önemli bir miras konusu varmış. Kaz Dağı'nda dönümlerce arazi ve kereste atölyeleri olan annemin amcası, yani Turan Dağ'ın eniştesi, ablasının kocası, anlaşılan vergi sorumluluğundan kaçmak amacıyla tüm bunların tapusunu babamın üzerine yapmışmış. Onun zamansız ölümüyle hepsi yegane varisi annem ve bana kalıyormuş. Henüz 18 yaşında dul Muhsin'e yasal hakkına sahip çıkar mıydı bilemem ama o sıralarda acısı bir yana öylesine zor günler geçirmiş ki çareyi 2-3 aylık bebeğiyle Bursa'daki teyzesinin yanına sığınmakta bulmuş. Siroz hastası teyze oğlu Hüsamettin ile birlikte yaşıyormuş. Annem de aynı çatı altında barınmaya başladıktan bir süre sonra iki teyze çocuğu arasında duygusal bir bağ gelişerek onları evliliğe kadar sürüklemiş. Ancak çok onurlu bir adam olan Hüsamettin Bey şart koşmuş. "Redi miras yapacaksın. Seninle malın mülkün için evlendiğimi düşünmelerini istemem." Redi miras yapılmış, evlilik gerçekleşmiş ve olup bitenlerden habersiz bebeciğe yeni kimlik kartı çıkarılmış. Soyadı Tütnar, adı Gül, baba adı Mustafa Hüsamettin. Bir kez anlatmaya başladıktan sonra annemi susturmak zor. Herhalde onda da yılların birikimi var. Babam gibi öğretmen olunca ne kadar sevindiğini, canına mal olan yufka yürekliğinin nasıl bende de hüküm sürdüğünü falan anlatıp duruyor. Oysa ben garip bir çelişki içinde başka hiçbir şey duymak istemiyorum. Sadece tıpatıp bana benzeyen resmini alarak konuyu kapatıyorum. Hala o ne zaman babamdan bahsetmeye kalkışsa ben hemen odama çıkarım. Yıllar süren merak ve suskunluğun ters etkisi olsa gerek. Sadun Calgary'den pür neşe dönüyor. Ben işler yolunda galiba diye düşünüp özlemle kucaklaşırken o bil bakalım ne oldu gülüm diyor. Türkan'ı satın aldım. Evet, Kanadalılar Türkiye'ye daha fazla yatırım yapamayacaklarını açıklayınca şirketi devralmış. Ama nasıl? Kafamdan geçen sorunun cevabı aslında basit. Ortaklar sondaj sorumluluklarından son anda vazgeçince yüklüce bir tazminat ödemek zorunda kalmışlar. Sadun da bu kapitali böylesine cüretkar bir atılım için kullanmakta tereddüt etmemiş. Onun tüm coşkusuna karşın sevinemiyor, hatta korkuyorum. Çünkü küçük bile olsa bir petrol arama şirketinin harcamaları, riskleri hakkında az çok bilgim var. Üstelik düzenli ve sanırım dolgunca aylık gelirimizi kesilecek artık. Ne kadar olduğunu bilmediğim bu gelir birçok insan için büyük merak konusuydu. Kalabalık bir akşam yemeğinde birisi merakını yenemeyerek "Sadun Bey, sizce Kanadalılardan kaç para maaş alıyorsunuz?" diye sormak gafletinde bulunmuştu. Meraklı sessizlikte Sadun'un gür, alaycı ve de susturucu sesi yükseldi. "Siz karınızla ayda kaç kez cinsel ilişkide bulunuyorsunuz?" Bu cevabı ne zaman hatırlasam gülümser ve insanların böylesi mahrem bir konuyu nasıl da patavatsızca ortaya atabildiklerini hala anlayamam. Sondaj hazırlıkları kapsamında yeni ve güçlü bir arazi arabasına gereksinim var. Sadun piyasaya çıkmak üzere olan İngiliz yapımı Range Rover siparişini aylar önce vermiş. Onu teslim almak üzere İngiltere'ye gidiyoruz. Bu arada daima bir taşla iki kuş vurmak gerektiğinden bir petrol şirketiyle de sıradaki ruhsatlarla ilgili görüşmeler yapılacak. 16 yıl aradan sonra ikinci vatanım bildiğim ülkeye gitmek beni çok duygulandırıyor. Birkaç gün Londra'da kalarak oranın görkemini soluduktan ünlü tiyatrolarında iki şaheser oyun, birinde Ingrid Bergman, diğerinde Alec Guinness nefes kesiyordu. İzledikten sonra Birmingham yakınındaki sevimli Solihull kasabasında eskiliğini korumuş, burcu burcu İngiliz kokan bir otele yerleşiyoruz. Lady Sadun için çok basit, başkaları için şaşırtıcı. Yaklaşık 25 yıldır Jeep, Land Rover gibi arazi arabaları kullanmış olmasına rağmen Range Rover mekanizmasını bilmediğini, öğrenmek istediğini söyleyip Solihull'daki fabrika yöneticilerinden kendisine kısa süreli bir kurs vermelerini istiyor. Talebini biraz şaşkınlık ama daha çok takdirle kabul ediyorlar. Gündüzleri Londra'da toplantılara katılıp akşama doğru sadece onun için böylece kursu izleyecek. Bana gelince günlerimi kasaba civarında uzun yürüyüşler yaparak küçük kiliseleri gezerek değerlendiriyorum. Sevdiğim, özlediğim İngiltere, böyle kırsal bölgelerdeki kendine özel sadelik, eskilik ve huzur veren yemyeşil doğa demek benim için. Toplantı ve kurslar bitince çok engebeli özel sahada Range Rover'ın gücünü sergileyen bir gösteriden sonra Türkiye'ye dönmek üzere yola koyuluyoruz. Süspansiyonu geliştirilmiş yüksek bir araba olduğundan yolculuk çok zevkli geçiyor. Nerede mola versek insanlar başımıza toplanarak yeni teknoloji harikasını inceliyorlar. Günde yaklaşık 1000 kilometre kat ederek hep bakımlı ve güzel Fransa, İsviçre ve Avusturya'yı geçiyoruz. Yugoslavya'da bir benzin istasyonunda tuvalete gidince birden içim sızlıyor. Duvara çarpıcı kırmızı harflerle ve Türkçe "Lütfen tuvaletin üstüne basmayınız" yazılmış alafranga tuvaletleri oturmayı reddedip üstlerini çıkarak ihtiyaçlarını gideren gurbetçi vatandaşlar sayesinde sırıtıyordu o kıpkırmızı yazı herhalde. Üzülüyor, Sadun'un daha da çok üzüleceğini bildiğimden hiç bahsetmiyorum. Geceyi Belgrad'da geçirip sabahın köründe tekrar yola koyuluyor ve akşam vakti Plevne'ye varıyoruz. Balkanlardaki soğuk dalgası yüzünden yolculuğun bu kısmı zorlu geçiyor. Grip geçirdiğim için bir tabak sıcak çorba gözümde tütüyor. Ne var ki elimizdeki 48 saatlik geçiş vizesine karşın Bulgarlar orada kalamayacağımızı söyleyince Sadun o kadar kızıyor ki yemek bile yemeden Edirne'ye yollanıyoruz. O anda bir an önce vatanımıza ulaşarak kendi ekmeğimizi yemek daha cazip geliyor. Ancak sınırı geçer geçmez dinlediğimiz 11 haberleri yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'deki elektrik kesintisi olduğunu, 48 saatte fırınların bile çalışmadığını duyuruyor. Çaresiz bu ölü şehri de geride bırakarak ve moralimizi bozmamaya gayret ederek İstanbul'a yöneliyoruz. Her taraf zifiri karanlık. Tipinin şiddetinden cam silecekleri zorlanıyor. Evet, araba yeni ve güçlü ama yine de bir arıza yaparsa diye ödüm patlıyor. Direksiyon başında her zaman çok keyifli olan, türküler söyleyen Sadun, bu kez suskun ve ciddi, iyice kısılan mavi gözlerinin tüm dikkatini önümüze uzayan, uçsuz bucaksız gibi görünen bembeyaz yola vermiş. Başka tek bir vasıta bile geçmiyor. Belgrad'da otelden ayrılmadan önce doldurduğumuz çay, kahve termosları boşalmış, sandviçler bitmiş. Sabaha karşı 3 civarında otele girdiğimizde resepsiyon görevlisi benim perişan halime bakıp "Geçmiş olsun hanımefendi, arabayı siz mi kullandınız?" diyor. Sadun hala zinde, yiyecek içecek bir şeyler istiyor. Ankara'ya dönüşümüzde Range Rover bakıma götürülüyor. Bu arabayı hayatında ilk kez gören ustabaşı hemen işe girişip motoru kurcalamaya başlayınca Sadun sindirilerek kursta öğretilenleri iletmek istiyor. Oysa ustabaşı hiçbir soru sormaksızın "Tamam beyim, biliyorum beyim" diyerek verilen bilgiyi dinlememekte direniyordu. İşte bu genel tutum Sadun'u her zaman çok kızdırmış, bilmiyorum diyecek kadar medeni cesareti olmayan Türkleri korkaklıkla itham etmiş ve dolayısıyla tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu bir millete bu sıfatı yakıştırdığı için daima şimşekleri üzerine çekmişti. Bir akşam üzeri eve geldiğinde bana hazırlanmamı, bir şey göstereceğini söylüyor. Hemen çıkıyor ve Cinnah Caddesi'nin aşağılarında bir yerde bir apartmana giriyoruz. Burada satılık 340 metrekarelik bir daireyi almayı düşünüyor Sadun. Ben çok heyecanlanıp dairenin büyüklüğü karşısına şaşırarak ne diyeceğimi bilemiyorum bu tepeden inme öneriye. Ancak araya yapılacak basit bir bölmeyle yarısının büro olarak kullanılabileceğini duyunca akıllıca bularak öneriyi sevinçle kabul ediyorum. Aslında zaten iki ayrı daire birleştirilmiş olduğundan daha önce 7 çocuklu bir Amerikalı oturuyormuş, fazla sorun çıkmayacak. Ekonomik ve kullanışlı olacak diye düşünüyorum. Yaşamımızdaki gelişmelerden en çok Mehmet memnun galiba. Önce Range Rover sevinci ve keyfi, Sadun amcaları vakit buldukça ona ve birkaç arkadaşına bu müthiş arabanın marifetlerini gösteriyor. Şimdi Seymenler Parkı olan yer o zamanlar bomboş, çıplak iki dik yamaç. Range Rover neredeyse öne doğru devrilecek bir meyille bir yamaçtan inip ötekinden çıkıveriyor. Çocuklar da felç çığlıkları atarken Sadun amca da en az onlar kadar keyifleniyor. Şimdi de bu bisiklette dolaşılabilecek kadar geniş daire. İlk gördüğünde oğlanın gözleri parlıyor sevinçten. Sanırım onun bakış açısından tüm bunlar anasının mutluluğunun birer göstergesi. Gerekenleri süratle tamamlayıp kısa sürede taşınıyoruz. 120 metrekarelik salonda bizim eşyalar kayboluyor. Hele 6 kişilik yemek masası minyatür gibi kalıyor. İlave bir oturma takımı ve daha büyük bir masa alıyoruz. Ebatları hemen hemen ping pong masaları ölçüsünde. Mehmet de bana göre idare eder. Bu sporu ikimiz de çok sevdiğimizden bir gün o masada neşe içinde maç yapıyor ve sevincini paylaşması için olayı akşam rakı sofrasında Sadun'a anlatıyoruz. Oysa onun yüzü birden ciddileşiyor. Önemli bir şey söyleyeceği zaman yaptığı gibi gözlerini kısarak işaret parmağını sallıyor ve sert bir tonla "Bir daha idare eder kelimelerini asla duymayayım sizden," diyor. Bu memleketin ilerlemesini yavaşlatan önemli engellerden birisi de idare ediver tutumudur. Bu tutumun sonu gelmez. Bireyleri, dolayısıyla toplumu ileri değil geri götürür. Bugün bu masada pimpon masasıymış gibi idare eden kişinin, hele hele bir gencin, yarın nelerin yerine nelerle idare edeceği bilinmez. 1974 yazında Botan Kuyusu büyük umutlarla delinmeye başlıyor. Sondajı hep birlikte izlemeyi, bu heyecanı paylaşmayı istiyoruz. Son zamanlarda katı tutumu biraz yumuşayan Feridun, Mehmet'in gelmesine izin veriyor. Onun Güneydoğu gerçeklerini görmesinde, sondaj faaliyetini yerinde izlemesinde büyük yarar var. Range Rover, daracık ve dik dağ yolunu umursamadan tırmanırken, aşağıda sarp gri kayalıklar arasından kıvrıla kıvrıla akan turkuaz renkli Botan çayı çok görkemli bir manzara oluşturuyor. Uzaktan sondaj kulesi göründüğünde, ana oğlunun heyecanı doruğa ulaşıyor. Oysa arabadan indiğimizde daha büyük bir heyecanla karşılaşıyoruz. Aman tanrım, o ne coşkuydu öyle. Yüzlerinden ter damlayan bir sürü adam, her an petrol fışkıracakmış gibi telaş içinde uğraşıp duruyorlardı. İki vardiya halinde gece gündüz derinen kuyunun mühendisleri ise haftalar, bazen aylarca çadırlarında tavşan uykusuyla yetinmek zorundaydılar. Ama bu zorluklara aldıran yoktu. Petrol gelmeye başlayınca tüm yorgunluk unutulurdu. Ne yazık ki petrol gelmedi bir türlü. Onca emek ve para Botan'a gömülerek Kasım ayı sonunda petrol emareli Karakuyu diye tanımlanarak kapatıldı. Türkan siciline bilimsel başarı, ticari başarısızlık işlendi. Bunun anlamı gerçekleşen sondajda ön çalışmalar doğrultusunda belirlenen derinlikte hedeflenen formasyona ulaşıldığı ancak çeşitli doğal nedenlerle petrol çıkartılamadığı için kazanç sağlanamadığıdır. Böyle durumlarda konuyu bilmeyen birçok kişinin sandığı gibi daha derine inmenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü petrol daima yukarı çıkar veya sağa sola sızabilir ama asla aşağı sızmaz. Kuru kuyu kapatıldıktan sonra ya oradaki göstergeler doğrultusunda başka bir kuyu açılır yahut bambaşka bir lokasyonda farklı derinlik amaçlanan yeni bir kuyunun ön çalışmalarına başlanır. Petrol aramacılığının heyecanlı, zevkli ama çok sabır, bilgi ve büyük paralar gerektiren, paralel büyüklükte riskler içeren bir kumar olduğunu, zaman çalış, daha işin başında olduğumuzu, petrolü mutlaka bulacağını söylüyor. İnanılmaz kişiliği hiçbir olay karşısında kötümserliğe düşmüyor. Daima her işte bir hayır var, diyebiliyordu. Yıllar önce Zorba filminde Anthony Quinn'i izlemiş, gerçekten böyle başarısızlık karşısında kahkaha atabilecek kadar güçlü ve o kadar da duygusal, coşkuları engelleyen zincirleri kırabilecek kadar çılgın bir insan olabilir mi diye düşünmüştüm. Vardı işte, yanı başımda bana kıvanç ve umut vererek güçlüklere meydan okuyordu. Sen bilme daha iyi, hassas kalbin ve ayrıntılarından evde asla bahsetmezdi. Onun kadınıyla paylaşmayı yeğlediği, gülen bir yüz, özverili bir sevgi, güven, anlamlı bir kadeh rakı, keyifli bir sofra ve tertemiz, sıcacık bir yataktı. Birbirimizi daha yakından tanıdıkça, yek diğerini tamamlayarak bir bütün halinde güçlendikçe, sevgimiz de daha perçinleniyor, yüceliyordu. Bir pazar günü Sadun hastalanıyor, üşütmüş besbelli. Ateşi hızla yükselmeye devam edince doktor çağırıyorum. Hemen gelen doktorumuz, dikkatli bir muayene ve yanında getirdiği ilaçları verdikten sonra çok ciddi bir ses tonuyla uyarıyor. Bir haftadan önce yataktan çıkarsan bunun arkası zatürredir. Ertesi gün gerçekten bitkin yatan Sadun, ikinci gün sekreterini eve çağırarak bazı notlar yazdırıyor, üçüncü gün bürosuna gidiyor, akşam döndüğünde "Hazırlan gülüm, yarın İstanbul'a gidiyoruz," diyor. Doktorun uyarısını hatırlayarak şaşırıyor, telaşlanıyor ama karşı çıkmanın hiçbir işe yaramayacağını bildiğimden çaresiz susuyorum. Soğuk bir kış sabahı karanlıkta yola koyuluyoruz. Bolu'ya kadar araba kullanmakta direnen Sadun, yolun geri kalanını arkada yatarak tamamlıyor. Annemin evine varınca kahvesini bir ilaçlarını içip toplantıya gidiyor. Petrolcülükle ilgilenen bir Türk sanayi şirketinin toplantısı. Öğleden sonra geldiğimde, "Gülüm, sen burada kal, ben bir gün için uçakla Ankara'ya gidip döneceğim." Donup kalıyorum, etimi kesseler kan akmayacak. Ertesi gün perişan bir halde döndüğünde aile doktorumuz eve çağrılıyor ve hastası talimat veriyor. "Doktor, ne yaparsan yap, beni yarın Londra'ya uçacak hale getir." Verilen ilave ilaçlara, iğnelere rağmen gece yarısı ateş tekrar 40 dereceyi aşınca pes ediyor. Çatlamış dudaklarından fısıltı halinde "Rahat ol, gitmiyoruz." kelimeleri dökülüyor. Teşhis, denenmiş çeşitli antibiyotiklere cevap vermemekle direnen iki taraflı zatürre. Bu olaydan sonra akciğerleri zayıf kalıp ara sıra ona sıkıntı vermeye devam edecek. Uğruna sağlığını feda ettiği anlaşma gerçekleşemiyor. Önde gelen iş adamları petrolcülüğü akıllarından geçirseler bile yüksek risk faktöründen ötürü aramaya bir türlü yanaşmıyorlar. Bu arada birçok yabancı şirkette iletişim devam ediyor. Karınca misali de olsa yol alınıyordu. Büyük bir İngiliz şirketi müzakereler için yetkili elemanlarını Türkiye'ye göndermeye karar verince Sadun derhal yeni ve geniş bir büroya taşınıyor. Oturduğumuz daireyi bölerek ofise ayırdığımız kısım, büyük çizim masaları ve haritaları sergileyecek geniş duvarlar gerektiren bir petrol şirketi için yetersizdi. Büyük şirket elemanları üzerinde olumsuz etki yapabilirdi. İleriki yıllarda da defalarca uygulayacağımız gibi kan kutsak bile özellikle iş çevrelerine kızıldık şerbeti içmiş gibi görünmek gerekiyordu. Acımasız bir oyunun kuralıydı bu maalesef. Günlerce devam eden müzakereler sonunda iki sondaj için anlaşmaya varıldığı günün gecesi kutlama yemeğinde İngilizler, "Kocan çetin ceviz, çok ter döktürdü bize," demişlerdi. Daha sonra bu şirket yetkililerinden Türkiye'de görevlendirilen birisinin Türklere karşı tutumunda biraz aşağılayıcı bir hava sezen Sadun o kadar kızıyor ki olay kişisel bir çatışmaya dönüşüyor. Onun, "Bu İngiliz benimle tekrar görüşmek istediği zaman büroma ancak dizleri üzerinde af dileyerek gelirse belki kabul edebilirim," dediği kulaktan kulağa duyuluyor. Türklüğüyle böylesine kıvanç duyar, kendisi ara sıra dertlenerek eleştirilerde bulunsa da yabancıların toz kondurmasına izin vermezdi. Önyargısız, dürüst ve bilinçli tartışmalar hariç tabii. O İngiliz'in diz çökerek özür dileyip dilemediği bilinmez ama ikisi arasındaki ilişkinin çok gerginleştiği ve dolayısıyla işlerin olumsuz etkilendiği kesindir. Büyük amacına ulaşmasını bir ölçüde engellediği için bu konuda çok savaştım Sadun'la. "Tamam," derdim hep. "Yağcılık yapma, onurunu koru. Ama böylesine sert bir üslup kullanmak zorunda mısın?" Evet, zorundaydı. Kişiliği gerçekten zorluyordu onu. Bedeli ne kadar ağır olursa olsun bu tutumunu yaşamının sonuna kadar asla ödün vermeden sürdürecekti. 1974 sonlarına doğru öğrenci hareketleri tekrar gündemde. Huzursuzluk artıyor, politik kriz tırmanıyor, hükümet bunalımları başlıyor. Gidişat en iyimser insanı bile kötümserliğe itecek yolda. Bu karmaşık ortamda istediklerini gerçekleştirme olanağı giderek azalan Sadun, gözlerini kısarak uzaklara dalmakta. İngilizlerin deleceği kuyunun sonucunu almak en az bir yıl sürecek. Ayrıca parasal açıdan da tam bir darboğaza girilmiş. Öyle eli kolu bağlı bekleyemeyeceğini söyleyerek ileride çok ağır bedel ödeyeceği çılgınca kararlarından birini daha veriyor. Evi, eşyayı satıp bir süre için yurt dışına gideceğiz. Oradaki bağlantılar sayesinde yeni anlaşmalar sağlamayı tasarlıyor. Kirasını ödemeye devam edeceğimiz büro dururken evi satmak bana çok ters geliyor. Hiç değilse ofisi buraya taşısak diyecek oluyorum ama işe yaramıyor. O zaman kolları sıvayıp çok sıradan bir iş yaparmışçasına kitaplar dışında hayli kıymetli sofra takımım ve bizon kürküm dahil evdeki tüm eşyayı eşe dosta satmaya başlıyorum. Ayrılmaya asla kıyamadığımız kitaplarımız teker teker ambalajlanarak sağlam kutulara yerleştiriliyor. Kim bilir ne zaman tekrar kavuşacağız. Gözlerime yaşlar doluyor ama yine de soğukkanlığıma kendim bile şaşıyorum. Sadun'un üzerindeki etkisi o kadar güçlü ki olup bitenleri mantığım ve de gönlüm kabul etmediği halde kuzu kuzu uyguluyorum. Büyük parça eşyalar daire satılıncaya kadar teslim edilmeyecek. O bir türlü satılamıyor. Çünkü 1975 yılında iyi bir semtte bakımlı 340 metrekare daireye 1 milyon TL veren çıkmıyor. Nihayet daire de satılıyor ve çılgın bir adamla kader birliği etmiş kadın, ellerinde bir iki giysi valiziyle Büyük Ankara Oteli'ne taşınıyoruz. Niyetimiz kısa süre içinde İngiltere'ye gitmek. Petrol etkinlikleri Kanada ile Türkiye arasında yürüyeceğinden, ikimizin de çok sevdiği ve de iş bağlantılarımız olan İngiltere geçici yerleşim için uygun görünüyor. Ne var ki o sırada gerçekleşen bir olay oteldeki ikameti uzatacaktı. Şirketin arşivi dışında yegane gücü sayılan arama ruhsatlarından birisi haksız gerekçelerle iptal ediliyor. Resmi gazetede açıklanan bildiriyi okuyunca öfkeden çılgına dönen Sadun Çançar, hakkını korumak için derhal harekete geçiyor. Çeşitli temasları arasında zamanın Enerji Bakanı'yla da mutlaka görüşmesi gerekli ama bir türlü randevu alamıyor. Bir gün bakanın yurt dışına gitmek üzere İstanbul'a uçacağını öğrenince bir yolunu bulup aynı uçağa binmeyi ve haklı gerekçesini anlatmayı başarıyor. Nitekim kısa bir süre sonra ruhsatın Türkan Petrol Limited şirketine geri verildiği yine resmi gazetede açıklanıyor. Bu ender rastlanan olay hem Sadun Çançar'ın kişiliğini hem de haklar için pes etmeden savaşma gereğini vurgulama açısından bence önemlidir. Parasal sıkıntı yüzünden evi barkı satan çiftin Ankara otelinde aylar süren yaşantısı eşi dostu şaşkına çeviriyor. Haklı olarak satıştan toparladığımız parayı son kuruşuna kadar her vurup harman savuracağımızdan korkuyorlar. Açıkçası ben onlardan çok korkuyorum ama Sadun endişelenmememi söyleyip duruyor. İnanıyorum çünkü seviyorum. Karlı bir akşam üzeri birkaç yıldır kanser savaşı veren arkadaşım Şükran Atavuz oteli vuruyor. Genelde metin ve akılcı bir tutum sergileyen Şükran bu kez perişan. Hastalık nüksetmiş. Dalığın alınması ardından da radyoterapi gerekiyormuş. Londra'da bir hastane önerilmiş. Bunları kısaca sıralayıp teselliye meydan vermeden adeta isyan içinde fırlayıp gidiyor. Az sonra içeri giren Sadun, benim çaresiz ve üzgün halimi görüp hastanın durumunu öğrenir öğrenmez kararını veriyor. Derhal Londra'ya uçarak o hastane yakınında ev bulacak ve en azından bu sorunu halledecek. Thames Nehri üzerindeki Albert Bridge Köprüsü'nün bir ucunda kiralanan ev, diğer ucunda ünlü Royal Marsden Hastanesi. 3-2 kişilik olmak üzere 5 yatak odalı, 3 banyolu evi gördüğümde temizliği ve bakımıyla nasıl başa çıkacağımı düşünüyorum. Her yatak odası değişik ve çarpıcı renk ve desende duvar kağıtlarıyla kaplanmış, aynı desende perdeler asılmış. Genelde sadeliği seven İngilizlerin, özellikle de orta direk insanının böyle çok cafcaflı duvar kağıtları ve duvardan duvara halılara düşkünlüğü var. Yegane yardımcımın elektrikli aletler olduğu bu evin bir ara tüm yatak odaları doluyor. Tedavi gören arkadaşım Şükran ve kocası Tamer Atavuz, annem Mehmet, Sadun'un kızı Saide ve Amerikalı kocası Tony hep birlikte konuklarımız oluyorlar. Bir şekilde idare ediyor, yakınlarımızı özenle ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kaliteli süzme kahvenin enfes kokusu sabahları evin en üst katına kadar yayılıyor. Neşeli sofralarda Sadun'un katkısıyla hazırlanan değişik yemekler iştahla tüketiliyor. Saide dışında herkes mutlu görünüyor. Onun soğuk, iğneleyici ve rahatsız edici tavrı devam etmekte. Kocası dahil hiç kimseye yakınlık göstermiyor. Babası uyarmadıkça en ufak yardımda bulunmuyor. Beni yalnız yakalar yakalamaz, geçmişte ne kadar mutlu bir aile olduklarından bahsetmeye başlayıp annesinin etkisi altında hep babasını suçluyor. Bu konuda beyni öylesine yıkanmış ki söylenecek hiçbir şey yok artık. 27 Temmuz günü Sadun, o hep keyifli, dobra dobra sesiyle "Kimse kusura kalmasın, ben bu geceyi gülümle baş başa geçireceğim, sizler rahatınıza bakın." diyor ve yüzü allak bullak olan Saide'ye dönerek ilave ediyor. "Sen kahveyi hazır tut, birlikte içeriz." Akşam yemeğinden saat 10 civarında döndüğümüzde evi kapkaranlık buluyoruz. Herkes yatmış, kahvemizi de baş başa içip hiç konuşmadan sadece birbirimize duyduğumuz hayati gereksinmeyi düşünerek sevgimizi perçinlemeye devam ediyoruz. 9. ayrımın sonu, sayfa 63.